Ayrım 4.
Hristiyanların çağdaş Yahudilere karşı durumları başlangıçta düşmanca olmuştu. Tanrı'nın kutsal kişiler olan patriklere ve peygamberlere hitap ettiği, İsa'nın gelişini önceden haber verdiği, Yahudilikten Hristiyanlığa aktarılan ve onaylanan inançlardandı. İsa gelince Yahudiler onu tanımadılar. Böylece ilendiler, lanetlendiler. Ayrıca İsa, Musa'nın yasasını ortadan kaldırmış, onun yerine Tanrı'yı ve komşunuzu seviniz buyruklarını getirmişti. Bunu da Yahudiler tanımadılar ve maalesef tanımamakta da direndiler. Devletin Sami karşıtı ve Hristiyan olması, Orta Çağ'daki biçimiyle Hristiyan çabasının ortaya çıkışı demek oldu. Daha sonraki zamanlarda devleti harekete geçiren ve etkileyen ekonomik etkenlerin Hristiyan imparatorluğunda ne derece rol oynadığını kestirmek olanaksız görünür. Hristiyanlık Helenleştiği ölçüde teolojik bir biçim almıştı. Yahudi teolojisi daima sade olmuştur. Yehova bir kabile tanrısından yeri göğü yaratan bir kadir-i mutlaka dönüşmüştür. İlahi adaletin erdemli kişiye yeryüzünde onat, refah sağlamadığı anlaşılınca o adalet öbür dünyaya bırakıldı. Bu da bitimsizliğe, ebediliğe inanca yol açmıştır. O inancın gelişimi sırasında Yahudi inancı karmaşık ve metafizik hiçbir şey içermemekteydi. Sadece belirli kişilerin anlayabileceği hiçbir giz yoktu onda. İsa'nın yaşamını anlatan İncil bölümleri, Mateus, Markus, Lukas İncilleri hala Yahudi sadeliğini belirtir. Fakat İsa'nın sundurmacı, stoacı Logos'la özdeş tutulduğu Sanctus Johannes İncilinde bu sadelik görünmez olur. Dördüncü İncil yazarını ilgilendiren insan İsa'dan çok teolojik İsa'dır. Kilise babaları için doğrudur bu. Onların yazılarında öteki üç İncil'den çok Sanctus Johannes İncil'ine başvurulduğunu görmekteyiz. Üç İncil'e birden yapılan göndermeler yine de Yohannes İncil'ine yapılanların ölçüsüne varmaz. Paulus'un mektuplarında da teoloji yanı ağır basar, özellikle kurtuluş konusunda. Paulus mektupları aynı zamanda Grek kültürüyle bir tanışıklığı tanımlar. Menandras'tan bir parça alınmıştır söz gelimi. Bütün Giritlilerin yalancı olduğunu söyleyen Giritli Epimenides'e gönderme yapılır ve bunun gibi. Bununla birlikte gerçekten Sanctus Paulus'un olan ya da Sanctus Paulus'a ilişkin olduğu ileri sürülen başka bir mektubun yazarı şöyle söyler. Sakın felsefe ya da başka bir hileyle aldatmasın kimse seni. Kolosayalılar 11,8. Origenes. Grek felsefesiyle yazılı Yahudi belgelerinin sentezi az çok rastlantıya bağlı kalmış ve Origenes, İsa'dan sonra 185-254, zamanında kısmen gerçekleştirilmişti. Origenes, Filon gibi Aleksandriya'da yaşamıştı. Aleksandriya, ticaret ve üniversite kenti olması dolayısıyla kuruluşundan düşüşüne değin bilginin kaynaştığı belli başlı bir merkez durumuna gelmişti. Çağdaşı Plotinos gibi Origenes de çok kişinin yeni Platonculuğun kurucusu saydığı Ammonius Saccas'ın öğrencisiydi. Origenes'in Principiis'inde ileri sürülen öğretileri Plotinos öğretilerine çok yakındır. Bu yakınlık koyu Sünni Hristiyanlıkla bağdaşmayacak ölçüde ilericidir. İhtizalci düşünceler. Tanrı'dan başka baba, oğul, Ruhül Kuds dahil hiçbir şeyin beden dışı olmadığını söyler. Yıldızlar yaşayan akıllı yaratıklardır. Tanrı onlara önceden var olan tini vermiştir. Güneş günah işleyebilir. Platon'un ileri sürdüğü gibi insanların tinleri doğuşta başka yerden gelmiştir. Çünkü onlar yaratılıştan beri vardır. Can ve tin Plotinos'tan beri ayırt edilmiştir. Tin bir yanlış işleyince can olur. Can, erdemli tine dönüşür. Canlar en sonunda İsa'ya baş eğecek, dolayısıyla bedensiz olacaklardır. Şeytan bile en sonunda kurtulacaktır. Origenes, kilise babalarından biri diye tanınmışsa da sonraları dört itizalle Hristiyanlıktan ayrılan düşünce ve davranışlarla suçlanmıştı. Origenes'in itizal sayılan düşünceleri şunlardır. 1. Platon'un söylediği gibi tinlerin önceden varoluşu, 2. İsa'nın yalnız tanrısal yapısının değil insansal yapısının da bedenleşmeden önce varoluşu. 3. Ölümden sonra yeniden dirilişte bedenlerimizin mutlak olarak esirsel cisimler haline dönüşeceği. 4. Bütün insanların, şeytanların bile sonunda kurtulacağı. Origenes'e Ahdi Atik metnini ortaya koyan çalışması için az çok zapt edilmez bir hayranlık duyan Sanctus Jeremius bile onun teolojik yanlışlarını olumsuzlama, inkar etme konusunda çok zaman harcamayı ve bu konuda şiddet göstermeyi uzgörü saydı. Origenes'in sapmaları yalnız teolojik yolda değildi. Gençliğinde şu metni çok sözel olarak yorumladığı için onarılması olanaksız bir yanlış işlemişti. Metin şuydu. Hadımlar vardır. Kendilerini Tanrı'nın krallığında hizmet etmek için hadım edenler. Mateus 19,12. Tenin kandırmacılarından kurtulmanın bu yöntemini kilise kötülemiştir. Bu yöntemin bir atılımla benimsenmesi Origenes'i kilise hizmetine girme yeteneğinden yoksun bırakmıştı. Bazı din adamları başkaca düşündüklerinden yararsız tartışmalar doğmuştu. Celsus'a karşı. Origenes'in en uzun yapıtı Celsus'a karşı adlı bir yapıttır. Celsus, şimdi kaybolmuş olan Hristiyanlığa karşı bir kitabın yazarıydı. Origenes ona madde madde yanıt vermeye girişti. Celsus, Hristiyanlara önce onlar yasa dışı dernek kurdukları için karşı durmaktadır. Origenes bunu yatsımaz fakat onun tiranlığı ortadan kaldırmak gibi bir erdem olduğunu iddia eder. Daha sonra Celsus, Hristiyanlığı beğenmeyişinin asıl nedeni üzerinde durur. Hristiyanlık der, barbar olan Yahudilerden gelir, barbarların öğretisinden bir anlam çıkarabilecek olanlar sadece Greklerdir. Grek felsefesinden İncil'deki İsa öykülerine geçen herhangi biri onların doğru olduğu sonucuna varacak ve Grek zekası için doyurucu olan bir kanıtlama, ispat ortaya çıkacaktır. Dahası İncil'deki İsa öyküleri Grek diyalektiğinin ortaya koymuş olduğu kanıtlardan daha tanrısal kanıtlara sahiptir. Bu tanrısal yönteme peygamber canın ve gücün ortaya çıkışı der. Kehanetler konusunda yöntem canın ortaya çıkışı adını alır. Çünkü kehanetler onları okuyan birinde inanç sağlamaya yeterlidirler. İsa ile ilgili kehanetleri okuyanlar da inanır onlara. Bu tanrısal yöntem gücün ortaya çıkışıdır. Çünkü icra edildiğine inanmamız gereken tansık, mucize ve işaretler pek çok nedenle gücün varlığını gösterir. O işaret ve tansıkların izleri, yaşantılarını İsa öykülerinin ilkelerine göre ayarlayan Grekler arasında hala yaşamaktadır. Origenes, Celsus'a karşı, Kitap 1, Konu 2. Hristiyan felsefesinin özelliği olan inancın iki katlı kanıtını gösterdiğinden bu parça ilgi çekici. Salt us bir yandan doğru olarak kullanıldığında Hristiyan inancının özellikle Tanrı'nın ölümsüzlüğün ve özgür istemin esaslarını sağlamaya el verir. Öte yandan kutsal kitaplar sadece bu esasları kendi başına onları vahiy yoluyla aktaran peygamberlerin Mesih'in gelişini önceden haber vermesi olgusuyla ve tansıklarla, mucizelerle inancın imanlılar üzerine olumlu etkisiyle doğrulamaya çalışır. Bu kanıtlardan bir kısmının modası geçmişse de sonuncusunu William James yine de kullanmıştır. Onların tümünü Rönesans'a değin her Hristiyan filozof kabul etmiştir. Origenes'in kanıtlarından bir kısmı tuhaftır. Büyücülerin İbrahim'in tanrısı olduğunu söyler. Büyücüler çok kez onun kim olduğunu bilmezler. Özellikle ipucu veren bir noktadır bu. Büyüde adlar esastır. Tanrı'ya Yahudi, Mısır, Babil, Grek ya da Brahman adlarıyla seslenilmesi önemsiz değildir. Büyü formülleri çevrilince etkisini yitirir. Zamanın büyücülerince bilinen bütün dinlere ilişkin formüllerin kullanıldığı varsayılabilir. Eğer Origenes haklıysa İbrani kaynaklarından türemiş olan formüller daha etkiliydi. Musa'nın büyüyü yasakladığına işaret ederken Origenes'in ileri sürdüğü kanıt daha gariptir. Origenes adı geçen yapıt, Kitap 1, Konu 26. Hristiyanlık ve siyaset. Hristiyanların devlet yönetimine katılmamaları sadece tanrısal ulus yani kilise içinde kaynaşmaları öğütlenmiştir. Aynı yer, Kitap 7, Konu 75. Doğallıkla bu öğreti Konstantinus zamanından sonra az çok değiştirilmişti. Fakat bir şeyler arda kaldı ondan. Sanctus San Agustinus'un Tanrı Kenti adlı yapıtında içkin olan bu öneri, Batı Roma İmparatorluğu'nun düşüşü sırasında kilise adamlarının din dışı işlerde ortaya çıkan felaketlere kayıtsızca seyirci kalmasına yol açmıştı. Oysa kilise adamları genellikle disiplinde, teolojik tartışmalarda ve çileciliğin, manastır yaşantısının yayılması konusunda yeteneklerinin en büyüğünü harcamışlardı. Kilisenin dünya işlerini bırakması gerektiği görüşü hala yaşamaktadır. Çok kişi siyaseti dünyasal sayar ve onu kutsal işlerle uğraşanlara layık görmez. Kilise yönetimi ilk 300 yılda yavaş yavaş ve Konstantinus'un Hristiyan oluşundan sonra hızla gelişmiştir. Yine halk yönünden seçilen piskoposlar gittikçe bölgelerindeki Hristiyanlar üzerinde hatırı sayılır güç elde etti. Fakat Konstantinus'tan önce bütün kiliseye egemen olacak merkezsel bir hükümet yoktu pek. Piskoposların büyük kentlerdeki gücü sadaka kurumunun uygulanmasıyla gelişti. İmanlı kişilerin sunduklarını piskopos yönetir, yoksula yardım eder ya da etmezdi. Böylece yoksunluk içinde ve piskoposların isteklerine uymaya hazır bir topluluk belirdi. Devlet Hristiyan olunca piskoposlara yönetimsel ve yargısal görevler verildi. Böylece devlet hiç değilse öğretide merkezsel bir nitelik kazandı. Katoliklerle Ariusçular arasındaki kavgadan rahatsız olup şansını Hristiyanlarla denemeye karar veren Konstantinus birleşmelerini istedi. Ayrılıkları gidermek için İznik inancı denilen ve Ariusçularla savaşta her zaman Sünniliğin ölçütü olarak kalan ilkeleri yaratan büyük İznik konsülünü topladı. Sonraki anlaşmazlıklar da aynı biçimde genel konsüller aracılığıyla çözümlendi. Doğu ve Batı Roma İmparatorlukları ayrılıp, Doğu, Papa'nın yetkisini hayırlayınca, otoritesini reddedince konsül toplamak olanaksızlaştı. İlk İznik konsülünün biçim verdiği inançla 362 yılında ortaya atılan İznik inancı arasında kimi ayrılıklar bulunmaktadır? Papa, kilisede resmen önemli bir kişi olmuşsa da çok daha sonraki tarihlere değin onun üzerinde bir yetki, otorite kuramamıştır. Papalık gücünün yavaş yavaş artması ilgi çekicidir. İleride ele alacağım bu konuyu. Konstantinus'un Hristiyanlığı kabul etmesi. Konstantinus'tan önce Hristiyanlığın gelişmesi, onun Hristiyanlığa dönüşü gibi değişik yazarlarca değişik biçimde açıklanmıştır. Şu beş nedeni sürer, ileri Gibbon. 1. Hristiyanların sarsılmaz, daha doğrusu hoşgörü kabul etmez çabası. Bu çaba Yahudi dininden türemiş fakat Yahudi olmayanları Musa'nın yasasını değil hoş karşılamak, o yasadan uzaklaştıran toplum dışı dar bir tinle daha da yoğunlaşmıştır. 2. Her ek koşulla gelişen gelecek yaşamın varlığı konusundaki önemli doğruya bir ağırlık ve etki kazandıran gelecek yaşam öğretisi. 3. İlk kiliseye yüklenen tanrısal güçler. 4. Saf ve keskin Hristiyan ahlakı. 5. Roma İmparatorluğu'nun gittikçe bağımsız ve güçlü bir devlet yaratmış Hristiyan disiplin ve birliği, Roma İmparatorluğu'nun çözülmesi ve çöküşü, konu 15. Geniş anlamıyla kabul edilebilir bu çözümleme, fakat bazı açıklamalarla. Yahudilerden türetilen eğilmezlik ve hoşgörüsüzlük bütünüyle doğru sayılabilir. Biz de hoşgörüsüzlüğün propagandada sağladığı üstünlüğü görmüşüzdür. Hristiyanlar büyük bir çoğunlukla cennete yalnız kendilerinin gideceğine, öbür dünyada en korkunç azabı yalnız putperestlerin çekeceğine inanmışlardı. 3. yüzyılda destek bulmaya çalışan öbür dinler bu tehdit edici karaktere sahip değillerdi. Söz gelimi büyük anaya tapanlar vaftise benzeyen Tauborlium ayini yaparlardı. Ancak bu ayini yapmayanların cehenneme gideceğini iddia etmezlerdi. Bir boğa öldürmenin ve boğanın kanının Yahudiliğe dönenin alnına kan sürmenin, varsıl yoksul, özgür köle büyük bir halk topluluğunu kapsamak niyetinde olan bir dine temel biçimleyemeyeceği açıktır. Hristiyanlık bu bakımlardan rakiplerinden üstündü. Batıda öbür dünya öğretisi önce Orfeosçularca ileri sürülmüş, sonra Grek filozoflarınca benimsenmişti. Yahudi peygamberlerinden kimi ölümden sonra bedenin yeniden dirileceğini ileri sürmüştü. Tinin yeniden dirileceği öğretisini Yahudilerin Greklerden aldıkları anlaşılmaktadır. Osterley ve Robinson, İbrani dini. Yunanistan'da ölümsüzlük öğretisi Orfeusçulukla popüler, Platonculukla bilimsel bir biçim kazanmıştı. Platonculuk güç kanıtlara dayandığından büyük ölçüde popüler olamadı. Orfeusçu biçim bununla birlikte antik dönemde genel kanılar üzerinde kendinden sonraki dönemlerinde sadece paganlar arasında değil Yahudiler ve Hristiyanlar arasında da büyük etki yapmıştır. Gizemci din ögeleri Orfeusçuluğa, Asya dinlerine, Hristiyan teolojisine büyük ölçüde girmişti. Onların hepsinde merkez efsane ölen tanrının yeniden dirilmesiydi. Angus, gizem, Mystery dinleri ve Hristiyanlık. Dolayısıyla ölümsüzlük öğretisinin Hristiyanlığın yayılmasında Gibbon'un sandığından daha az rol oynadığını sanıyorum. Tansıkların payı. Tansıkların, mucizelerin Hristiyan propagandasında büyük payı vardır. Antik çağın sonraki yıllarında onlar çok yaygındı ve tek bir dinin ayrıcalığında değildi. Bu yarışmada Hristiyan tansıklarına neden başka dinsel toplulukların tansıklarından daha geniş ölçüde inanıldığını anlamak kolay değildir. Sanırım Gibbon çok önemli bir noktayı unutmaktadır. O da kutsal bir kitabın varlığıdır. Hristiyanların başvurduğu tansıklar eski çağların uzak zamanlarında başlamış, eskilerin gizemli saydığı bir ulus arasında ortaya çıkmıştı. Yaratılıştan bu yana tutarlı bir tarih vardı. Buna göre Tanrı önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar için daima tansık yaratmıştı. Modern bir tarihçi için İsraillilerin eski tarihi bir efsaneden ibarettir. Eskiler için durum böyle değildi. Onlar, Homeros'un Truva kuşatmasına Romulus, Remus ve bunun gibi ilişkin anlattıklarını kabul ediyorlardı. Origenes, niye diye sorar. Niye bu eskileri, Homeros'u örneğin, kabul edelim de Yahudilerin geleneklerini kabul etmeyelim? Bu kanıta verilecek hiçbir mantıksal karşılık yoktu. Böylece Ahdi Atik tansıklarını kabul etmek doğal bir tutum oldu. Onlar kabul edilince daha sonraki tarihtekiler özellikle Hristiyanların peygamberleri yorumlayış açısından kabul edilir bir duruma geldi. Konstantinus'tan önce Hristiyan ahlakı kuşkusuz sıradan paganların ahlakından üstündü. Zaman zaman eziyet görmüştü. Hristiyanlar ve hemen daima paganlarla yarışmakta üstün olmayan duruma sahiptiler. Hristiyanlar erdemin cennette ödülleneceği, günahınsa cehennemde cezalandırılacağı kanısındaydı. Onların cinsel ahlakı da eski çağlarda az rastlanan türdendi. Resmi görevi Hristiyanlara eziyet etmek olan Plinius, onların yüksek ahlaksal karakterine tanıklık eder. Konstantinus'un Hristiyan oluşundan sonra doğallıkla Hristiyanlar arasında da gününü gün edenler türemişti. İleri gelen din adamları kimi ayrıcalıklarla sarsılmaz ahlaksal ilkelere sahip olarak yaşadılar. Gibbon'un bu yüksek ahlaksal aşamaya Hristiyanlığın yayılma nedeni olarak büyük önem yüklemesi yerindedir sanıyorum. Hristiyanların birlik ve disiplini. Gibbon, Hristiyan topluluğunun birlik ve disiplinini Hristiyanlığın yayılma nedenlerinin sonuncusu olarak sayar. Siyasal açıdan bu nedenin hepsinden önemli olduğunu sanıyorum. Modern dünyada biz siyasal düzenlemelere alışmışızdır. Her politikacı Katolik oyunu dikkate almak zorundadır. Fakat bu oy öbür örgütlü grupların oyuyla dengeye getirilir. Cumhurbaşkanı olacak Katolik bir aday Protestan önyargısı dolayısıyla üstün bir durumda değildir. Protestan önyargısı gibi bir durum olsaydı, Katolik bir aday bir başka adaydan daha şanslı duruma gelebilirdi. Konstantinus'un hesabının bu olduğu anlaşılıyor. Tek düzenli bir blok olarak Hristiyanların desteği onlardan yana olmakla sağlanırdı. Hristiyanlığa duyulan hoşnutsuzluk düzenli değildi ve siyasal açıdan kısırdı. Belki Rostovstev, ordunun büyük bir bölümünün Hristiyan olduğunu ve bu durumun Konstantinus'u etkilediğini ileri sürmekte haklıdır. Ne olursa olsun Hristiyanlar küçük bir azınlık oldukları halde onlara başka bir baskı grubunun karşı koyamadığı bir baskı grubu etkinliği kazandırmış olan bir örgüte sahiptiler. Doğallıkla o zaman için çok yeni olan bu örgüt, onlarda bir kuvve var olan ve Yahudilerden kalıt, miras kalmış tekelci çabanın doğal sonucuydu. Tekelci çabayla Russell yalnız Hristiyanlara özgü başkalarının gösteremediği bir çabayı kastediyor. Çevirenin notu. Ne yazık ki Hristiyanlar siyasal güç elde eder etmez çabalarını birbirlerine karşı kullanmaya başladılar. Konstantinus'tan önce sayıları pek de az olmayan itizal, Hristiyanlıktan ayrılma olayları görülmüştü. Fakat koyu Hristiyanların itizale sapanları cezalandıracak aracı yoktu. Devlet Hristiyan olunca din adamları güç ve servet açısından büyük olanaklar sağladı. Tartışmalı seçimler yapıldı. Aynı zamanda dünya işlerinde üstünlük elde etmek için teolojik kavgalara girişildi. Din adamlarının kavgasında Konstantinus bir dereceye değin yansız kaldı. Onun ölümünden sonra, İsa'dan sonra 337, ardılları, dönek Julianus dışında Theodosius 379'da tahta çıkana değin az çok Ariusçulardan yanaydı. İznik Konsülü ilkeleri. Bu çağın kahramanı, bütün yaşantısı boyunca İznik Ortodoksluğunun sarsılmaz savunucusu olan Athanasius'tu. Aşağı yukarı 297-373. Konstantinus'tan Kalkedonya Konsülü'ne değin 451, geçen zaman teolojinin siyasal önemi dolayısıyla ayrı bir özellik gösterir. Birbiri ardından gelen iki sorun Hristiyan dünyasını sarsmıştı. Bu iki sorundan biri üçlemenin teslis yapısı, öteki ise bedenleşme, Tanrı'nın oğlu olarak anlaşılan İsa'nın insan biçim ve yapısı alması, inkarnasyon öğretisiydi. Athanasius zamanında bunlardan yalnızca ilki ön plandaydı. İyi yetişmiş Aleksandriyalı bir rahip olan Arius, oğlun babaya eşit olmadığını, tersine baba yönünden yaratıldığını ileri sürmüştü. Daha eski bir dönemde bu görüş çok zıtlaşmaya yol açmayabilirdi. Fakat 4. yüzyılda din adamlarının çoğu onu hayırladı. En sonunda egemen olan görüş, baba ve oğlun eşit ve aynı tözden olduğu fakat ayrı kişiler sayılması gerektiği yolundaydı. Onların ayrı kişiler değil de bir varlığın değişik görüşleri olduğu yolundaki anlayış Sabellius'cu bir itirazdı. Koyu Hristiyanlık böylece dar bir yol izlemek zorundaydı. Baba ve oğlun yersiz olarak ayrılığını ileri sürenler Ariusçu, onların birliğini ileri sürenlerse Sabellius'cu olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İznik Konsülü'nde büyük bir çoğunlukla kınanmış Arius'un öğretileri bazı din adamlarınca değiştirilmiş, 328'de ölümüne değin Aleksandriya Piskoposu olan Athanasius, İznik Konsülü'nce kabul edilen koyu Hristiyanlık ilkelerine uyma yolundaki çabası dolayısıyla sürekli olarak sürgündeydi. Fakat Mısır'da popülerdi. Mısır çatışma sırasında değişmeksizin onu izledi. Teolojik çatışma sırasında Roma'nın fethinden beri ortadan kalkmış görünen ulusal ya da bölgesel duygunun canlanmış olması tuhaftır. Konstantinopolis, İstanbul ve Asya Ariusçuluğa yönelmişti. Mısır bağnazlıkla Athanasiusçuydu. Batı, İznik Konsülü'nün buyruklarına sıkı sıkıya sarılmıştı. Ariusçu uyuşmazlık sona erince aşağı yukarı benzer biçimde yeni uyuşmazlıklar ortaya çıktı. Bunlardan Mısır bir türlü itizalci oldu, Suriye başka türlü. Koyu Katoliklerce eziyet edilen bu itizalciler Doğu Roma İmparatorluğu'nun birliğini bozdular ve İslam ordularının bu bölgeleri ele geçirmesini kolaylaştırdılar. Ayrımcı eylemler kendi içlerinde şaşırtıcı değildir. Fakat bunların çok ince ve karanlık teolojik sorular konusunda olması şaşırtıcıdır. İmparatorlar 335'ten 278'e değin cesaretleri olduğu ölçüde az çok Ariusçu düşünceleri desteklediler. Bir pagan olarak Hristiyanları iç çekişmelerine karşı yansız kalan dönek Julianus 361-363 bunun dışındaydı. En sonunda 379 yılında İmparator Theodosius Katoliklere tam destek sağladı ve imparatorluk içinde Katolikler tam bir başarıya ulaştı. Sanctus Ambrosius, Sanctus Saint Jeremius ve Sanctus Augustinus, bir sonraki bölümde inceleyeceğiz bu kişileri, Katoliklerin bu zafer döneminde yaşamışlardı.